Ayrım 15. 29. Matilt hala uyumakta olan Anna'ya doğru yaklaştı. Herhangi bir iğne izi var mı diye kollarına baktı, iz yoktu. Saçlarını inceledi, sürekli sedatif kullanımı saçlı deride elektrostatik bir yangıya neden olurdu. Hiçbir belirti yoktu. Doğruldu, bu kadının hikayesine inanmakla hata mı yapıyordu? Hayır, ama belki kendisi de aklını oynatmaya başlamıştı. O an genç kadının alnındaki yara izlerini yeniden gördü. Yukarıdan aşağıya doğru uzanan birkaç santimetre uzunluğunda belli belirsiz üç çizgi. Şakaklarını ve çenesini de elleriyle yokladı. Protezler derinin altında hareket ediyordu. Bunu ona kim yapmıştı? Anna böyle bir cerrahi müdahaleyi nasıl unutmuş olabilirdi? İlk gelişinde bazı tomografik testlerden geçtiği bir enstitüden söz etmişti. Orsi'de, askerlerle dolu bir hastane. Matilt, enstitünün adını notlarının arasına bir yerlere yazmış olmalıydı. Hızla blok notunu karıştırdı ve her zamanki gibi anlamsız şekiller çiziktirdiği bir sayfayla karşılaştı. Sayfanın sağ köşesine Henry Becquerel yazmıştı. Matilt çalışma ofisinin bitişiğindeki küçük odadan bir şişe su aldı. Bir bardak dolusu suyu bir dikişte içtikten sonra telefonun ahizesini kaldırdı, bir numara çevirdi. Rene, ben Matilt, Matilt Wilkrow. Kısa bir tereddüt oldu. Bu saatte, bunca yıl sonra, beklenmedik bir olay. Sonunda pes bir ses cevap verdi. Nasılsın? Seni rahatsız etmiyorum ya. Şaka mı yapıyorsun? Sesini duymak benim için daima büyük bir mutluluk olmuştur. René Le Garé, Matilt Val de Grace Hastanesi'nde stajyer doktor olarak görev yaparken hocası ve profesörü olmuştu. Ordunun psikiyatrıydı. Savaşın yol açtığı ruhsal travmalarda uzmandı. Terör, savaş ve doğal afet kurbanlarının tedavi gördüğü medikopsikoloji bölümünün kurucusuydu. Sana bir soru sormak istiyordum. Henry Becquerel Enstitüsü'nü biliyor musun? Yeniden kısa bir tereddüt anı oldu. Biliyorum, evet. Askeri bir hastane. Orada ne üzerinde çalışıyorlar? Başlangıçta çalışma alanları nükleer tıptı. Ya şimdi? Yeni bir duraksama daha. Matilde'nin artık şüphesi kalmamıştı. Hiç gereği yokken bir işe bulaşmıştı. Tam olarak bilmiyorum. Bazı ruhsal travmaları iyileştiriyorlar, dedi doktor. Savaşın neden olduğu ruhsal travmalar mı? Sanıyorum bu konuda bilgi edinmem gerekiyor. Matilt, Le Garé'nin servisinde 3 yıl kadar çalışmıştı ama asla bu enstitünün adını andığını duymamıştı. Beceriksizce söylediği yılını toparlamak için asker atağa geçti. Bu soruların sebebi ne? Matilt soruya kaçamak cevap vermek istemedi. Orada bazı testlerden geçmiş bir hastam var. Ne tür testler? Tomografik testler. Onlarda bir PET scan olduğunu bilmiyordum. Testleri Eric Ackerman yapmış. Haritacı mı? Eric Ackerman, dünya üzerindeki çeşitli ekiplerin çalışmalarını bir araya getirerek beynin henüz keşfedilmemiş yönlerini açığa çıkaran teknikler üzerine bir kitap yazmıştı. Kitap daha sonra bir başvuru kaynağı olmuştu. Kitabın yayımlanmasıyla birlikte de nöroloğun adı insan beyni üzerine çalışmalar yapan en önemli topograflar arasında geçmeye başlamıştı. İnsan bu anatomik bölgede sanki 6. kıtada dolaşır gibi dolaşabilirdi. Matilt onayladı. Le Garé devam etti. Bizimle çalışıyor olması tuhaf. Biz demesi Matilt'in dikkatini çekti. Demek artık ordu bir şirket değil, bir aileydi. Senin de söylediğin gibi, dedi Matilt. Ackerman'ı fakültede tanıdım. Tam bir asiydi. İnancı gereği askerlik görevini yapmayı bile reddetmişti. Onun askerlerle çalışıyor olmasına ben de şaşırdım. Hatta bir keresinde yasa dışı yollarla uyuşturucu imal etmekten tutuklanmıştı sanıyorum. Le Garé bir kahkaha attı. Herhalde bunun bir nedeni olmalı. Onunla temasa geçmemi ister misin? Hayır, teşekkür ederim. Sadece orada yapılan çalışmalar hakkında bilgin olup olmadığını öğrenmek istemiştim. Hepsi bu. Hastanın adı ne? Matilt o anda gereğinden fazla konuşmuş olduğunu anladı. Le Garé onun soruşturmasını kendine mal edebilir ya da daha da kötüsü üstlerini bu konuda haberdar edebilirdi. Birden Valeri Rana'nın anlattıkları ona olanaklı gibi geldi. Yüce bir sebep adına yürütülen çok gizli, anlaşılması çok güç deneyler. Gerginliği azaltmak istedi. Üzerinde durmana gerek yok, sadece bir ayrıntı. Hastanın adı ne? Diye üsteledi Le Garé. Matilde tüm vücudunun ürperdiğini hissetti. Teşekkür ederim. Ben kırmını arayacağım, dedi. Nasıl istersen. Le Garé de geri adım atıyordu. Her ikisi de normal rollerine, samimi konuşmalarına geri döndüler. Bu kısa konuşma süresince aynı mayın tarlasından geçtiklerini biliyorlardı. Matilde telefonu kapatmadan önce birlikte bir öğle yemeği yemek için söz verdi. Kuşku götürmez bir şey vardı. Henry Bükerel Enstitüsü bir sır saklıyordu ve işin içinde Eric Ackerman'ın bulunması da bu sırrı daha da gizemli bir hale getiriyordu. Matilde, Anna'nın hezeyanları gitgide daha az psikotik gibi görünüyordu. Matilde dairesinin özel bölümüne geçti. Kendisine has bir yürüyüş stili vardı. Omuzlar dik, kollar vücudun iki yanında sarkık, eller bilekten bükük ve özellikle de kalçalar hafifçe yana kaçık. Gençken bu yürüyüş stili için uzun uzun çalışmıştı. Kendisini daha alımlı gösterdiğine inanıyordu. Bugünse bu yürüyüş biçimi onun bir özelliği haline gelmişti. Odasına girince palmiye yapraklarıyla süslü, cilalı yazı masasının çekmecesini açtı. 1740 tarihli bir mezoneydi bu. Çekmecenin kilidini açmakta kullandığı küçük anahtarı daima yanında taşırdı. Çekmeceyi çekti. İçinden üzeri sedef kaplamalı bambu bir kutu çıkardı. Kutunun dibinde güdereye sarılı bir şey vardı. Baş parmağı ve işaret parmağıyla kenarlarından tutup güdereyi açtı ve altın gibi ışıldayan yasak şey ortaya çıktı. Glock marka 9 milimetrelik otomatik bir tabancaydı bu. Oldukça hafif, mekanik sürgülü, safe action tetik emniyeti olan bir silahtı. Eskiden bu tabancayı atış müsabakalarında kullanmıştı, ruhsatı vardı. Ama 16 zırh delici kurşunla doldurulduğunda hiçbir ruhsat geçerli değildi elbette. Fransız makamlarının labirentlerinde unutulmuş bir ölüm makinesine dönüşmüştü. Matilde silahı avucunda tartarken durumunu düşünüyordu. Yazı masasının çekmecesinde otomatik bir silah saklayan, dul ve penis özlemi çeken bir psikiyatr. Muayenehanesine geri dönünce bir telefon görüşmesi daha yaptı. Sonra kanepenin yanına gitti. İyice uyanması için Anna'yı sert bir şekilde sarsmak zorunda kaldı. Sonunda genç kadın ağır ağır yattığı yerden doğruldu, ev sahibesine dikkatle baktı. Yüzünde hiçbir şaşkınlık belirtisi yoktu, kafası yana doğru eğikti. Matilde alçak sesle sordu, ''Buraya geldiğinden kimseye söz ettin mi?'' Başıyla hayır işareti yaptı. ''Bizim tanıştığımızı bilen biri var mı?'' Yine aynı işaret. Matilde onun takip edilmiş olabileceğini düşündü. Ya kazanacak ya da tümden kaybedecekti. Anna gözlerini ovuşturdu. Hala uyku sersemliği geçmemişti. Göz kapaklarının bu tembelliği, elmacık kemiklerinin üzerinde şakaklarına doğru uzanan bu bitkinlik, evet, henüz tam kendine gelememişti. Yanağında hala örtünün izleri vardı. Matilde kendi kızını düşündü. Omzunda gerçek anlamına gelen Çince bir dövmeyle çekip giden kızını. Gel diye fısıldadı. Gidiyoruz. 30. Bana ne yaptılar? İki kadın Saint Germain bulvarında sen yönüne doğru son hızla gidiyorlardı. Yağmur durmuş ama her yere izlerini bırakmıştı. Gecenin titreşimi içinde harelenmeler, renk almaşmaları ve su birikintileri. Matilde kuşkularını daha iyi gizlemek için profesörlere mahsus bir ses tonuyla cevap verdi. Bir tür müdahale. Ne tür bir müdahale? Şüphesiz yeni bir yöntem, belleğinin bir bölümünü etkileyen bir yöntem. Bu mümkün mü? Normal şartlarda hayır. Ama Ackerman bir şeyler keşfetmiş olmalı. Devrim yaratacak bir şeyler. Tomografiye ve beynin sınırlarını belirlemeye dayanan bir teknik. Bir yandan arabayı sürerken, diğer yandan da sabit gözlerle etrafına bakan, ellerini bacaklarının arasına sıkıştırmış bitkin görünümlü Anna'ya kaçamak bakışlar atıyordu. Bir şok, kısmi bir bellek itimine yol açabilir. Bir maç sırasında beyin sarsıntısı geçiren bir futbolcuyu tedavi ettim. Hayatının bir bölümünü hatırlıyordu ama diğer bölümü kesinlikle silinmişti. Belki Ackerman da kimyasal bir madde kullanarak ya da ışınlama yoluyla veya ne bileyim herhangi bir teknikle aynı etkiyi elde etmeyi sağlayan bir yöntem buldu. Belleğine bir tür filtre yerleştirdi. Peki neden bunu bana yaptılar? Bana göre bu işin anahtarı Laura'nın mesleğinde gizli. Görmemen gereken bir şey gördün ya da onun işiyle ilgili bazı bilgileri öğrendin veya seni bu deney için sadece bir kobay olarak kullandılar. Her şey mümkün. Çılgınca bir işin içindeyiz. Saint Germain bulvarının sonuna ulaştıklarında sağ tarafta Arap Dünyası Enstitüsü göründü. Binanın cam cephesinde yansıyan bulutlar hızla yer değiştiriyordu. Mathilde bu kadar sakin oluşuna şaşırıyordu. Saatte 100 kilometre hızla yol alıyordu. Çantasında otomatik bir tabanca vardı. Yanında marazi bir genç kadın oturuyordu ve en ufak bir korku hissetmiyordu. Belleğim yeniden yerine gelebilir mi? Anna inatçı bir sesle konuşuyordu. Mathilde bu ses tonundaki değişikliği çok iyi biliyordu. Saint-Anne'deki hasta muayeneleri sırasında en az 1000 kez işitmişti bu ses tonunu. Bu saplantılı bir insanın sesiydi. Bu demansın sesiydi ama burada delilik gerçekle çakışıyordu. Mathilde kelimelerini dikkatle seçiyordu. Onların hangi yöntemi kullandığını bilmeden sana doğru cevap veremem. Eğer kimyasal maddeler kullandılarsa bir antidotu olabilir ama bir cerrahi müdahale söz konusuysa bu konuda kötümserim. Küçük Mercedes, Jardin de Plan'ın hayvanat bahçesinin siyah parmaklıkları boyunca yol alıyordu. Hayvanların derin uykusu, parkın durağanlığı, karanlığın içinde sakin, derin bir sessizlik uçurumu gibiydi. Jardin de Plan'ın Paris'in en eski bahçesi, 1635'te 8. Louis tarafından yaptırıldı. 1793'te Doğa Tarihi Müzesi'ne dönüştürüldü. Mathilde, Anna'nın ağladığını fark etti. Genç kadın sessizce hıçkırıyordu. Uzun bir suskunluktan sonra yeniden konuştu. Gözyaşlarına boğulmuştu. Ama neden yüzümü değiştirdiler? Bunu anlamak çok zor. Sanırım kötü zamanda kötü yerde bulunuyordun. Ama yüzünü değiştirmeleri için herhangi bir neden göremiyorum. Ya da bu iş bizim sandığımızdan çok daha karmaşık. Senin kimliğini değiştirmek zorunda kaldılar. Yani ben başka biri olabilir miyim? Estetik ameliyatla her şey mümkün. Ben Lauren Hames'in karısı değil miyim? Mathilde cevap vermedi. Anna ısrarla sorularına devam ediyordu. Ama ya benim duygularım, ya ona olan aşkım? Mathilde sinirlenmeye başlamıştı. Bu kabusun ortasında Anna hala eski aşk günlerinin hayalini kuruyordu. Ama yapacak bir şey yoktu. Gemi batarken bile kadınlar için önemli olan tek şey arzu ve duygulardı. Onunla olan tüm hatıralarım, onları da uydurmuş olmam imkansız. Mathilde omuzlarını silkti. Söyleyeceği şeyin önemini biraz olsun hafifletmek ister gibiydi. Hatıraların da sonradan belleğine yerleştirilmiş olabilir. Bana bizzat kendin onların hiçbir gerçekliği olmadığını, hepsinin değerini yitirdiğini söyledin. Aslında bu tür bir müdahale imkansız ama Ackerman'ın kişiliği bütün ihtimalleri dikkate almamızı gerektiriyor. Ayrıca polisler ona sonsuz imkanlar da sağlamış olabilir.
Polisler mi?
Uyan Anna! Henry Becquerel Enstitüsü, askerler, Laura'nın mesleği. Çikolata evindeki işinin dışında dünya sadece polislerden ve üniformalılardan oluşuyordu. Tüm bunları yapanlar onlar ve şimdi seni arayanlar da onlar. Tamamen yenilenmiş, Austerlitz garının yanına gelmişlerdi. Garın cephelerinden biri bir sinema dekoru gibi tamamen çıplaktı. Sol tarafta arka planda Sen Nehri görünüyordu. Çamurlu karanlık su ağır ağır akıyordu. Uzun bir suskunluğun ardından Anna yeniden konuşma ihtiyacı duydu. Bu olayda polis olmayan biri daha var.
Kim?
Dükkana gelen müşterilerden biri, tanıdığımı sandığım bir adam. İş arkadaşımla birlikte ona Bay Kadife adını taktık. Sana nasıl açıklayacağımı bilmiyorum ama bu adamın tüm bu olanların dışında olduğunu hissediyorum. O benim hayatımın silinmiş kısmına ait olmalı.
Peki neden yoluna çıkıyor?
Belki bir aslantı. Mathilde kafasını salladı. Dinle, emin olduğun bir şey varsa o da bu işte herhangi bir rastlantıya yer olmadığıdır. Bu adam da diğerleriyle birlikte, bundan kuşkun olmasın.
Ve eğer yüzü sana bir şeyler ifade ediyorsa bunun nedeni onu Laura'nın yanında görmüş olman. Ya da jikolaları sevmesi. Neleri? İçinde badem ezmesi bulunan çikolatalar bizim bir spesiyalitemiz. Gözyaşlarını kurularken hafifçe gülümsedi. Her halükarda beni tanımaması gayet normal çünkü yüzüm eskisi gibi değil. Umutsuzca devam etti. Onu bulmamız gerekiyor. Geçmişimle ilgili bir şeyler biliyor olmalı. Matilde yorum yapmaktan kaçındı. Şimdi L'Hôpital bulvarında havai metro hattının çelik kemerleri boyunca ilerliyorlardı. Buradan nereye gidiyoruz diye haykırdı Anna. Matilde caddeyi yanlamasına geçti ve La Petite Salpêtre hastanesi kampüsünün önünde ters yönde park etti. Kontağı kapattı, el frenini çekti, sonra küçük Kleopatra'ya doğru döndü. Bu meseleyi anlayabilmemizin bir tek yolu var. O da geçmişte senin kim olduğunu ortaya çıkartmak. Yara izlerinden anladığım kadarıyla yaklaşık 6 ay önce ameliyat olmuşsun. Şöyle veya böyle bu dönemin daha öncesine inmemiz gerekiyor. İşaret parmağıyla alnına bastırdı. Bu tarihten önce neler olduğunu hatırlaman lazım. Anna üniversite hastanesinin levhasına baktı. Beni hipnoz altında sorguya mı çekmek istiyorsun? Bunun için zamanımız yok. Peki ne yapmak istiyorsun? Matilde siyah bir saç tutamını Anna'nın kulağının arkasına yerleştirdi. Eğer belleğin bize bir şey söylemiyorsa, eğer yüzün değiştirilmişse geriye seni hatırlatacak tek bir şey kalıyor. Ne? Vücudun. 31. La Petite Salpêtre Hastanesi'nin biyolojik araştırma ünitesi tıp fakültesi binasının içindeydi. Burası 6 katlı, yüzlerce penceresi olan, laboratuvar sayısıyla insanı şaşkınlığa düşüren uzun bir bloktu. 60'lı yılların karakteristik özelliklerini taşıyan bu bina, Matilde eğitim gördüğü üniversiteleri ve hastaneleri hatırlatıyordu. Bu tür yerlere karşı daima özel bir duyarlılığı vardı ama bu mimari tipi asla bilgiyle, bilimle, otoriteyle bağdaşmıyordu. Ana kapıya doğru yürüdüler, ayak sesleri kaldırımda yankılanıyordu. Matilde giriş kodunu tuşladı. İçerisi soğuk ve karanlıktı. Geniş bir holü geçtiler ve sol taraftaki para kasasını andıran çelik asansöre ulaştılar. Bu yağ kokulu yük asansöründe Matilde bir bilgi kulesinde bilim katları boyunca yukarı çıkıyormuş hissine kapıldı. Yaşına, tecrübesine rağmen onun için bir tapınak olan bu tür yerlerde kendini hep ezik hissediyordu. Burası kutsal bir yerdi. Asansör yükselmeye devam ediyordu. Anna bir sigara yaktı. Yanan sigaranın çıtırtısı Matilde'nin hislerini biraz daha yoğunlaştırdı. Himayesi altına aldığı genç kadına, önceki yıllardan birinde gelen kızının unuttuğu bir gece elbisesini vermişti. İki kadın da hem aynı boydaydı ve hem de aynı rengi seviyordu. Siyah. Anna'nın üzerinde şimdi belden oturan dar ve uzun kollu kadife bir manto, ipek bir pantolon, ayağında ise parlak ayakkabılar vardı. Bu gece elbisesi onu yas tutan genç bir kadın gibi gösteriyordu. 5. katta nihayet asansörün kapıları açıldı. İki yanında mat camlı kapılar bulunan kırmızı karolu bir koridora çıktılar. Koridorun ucunda belli belirsiz bir ışık sızıyordu. İlerlediler. Matilde durmadan kapıyı açtı. Profesör Alain Weinardi onları bekliyordu. Beyaz fayanstan bir tezgahın yanında ayaktaydı. Ufak tefek 60'lı yaşlarda diri görünümlü bir Hintli gibi koyu tenli ve bir papirüs gibi kuruydu. Tertemiz beyaz önlüğünün altındaki takım elbisesinin de kusursuz olduğunu tahmin etmek zor değildi. Elleri manikürlüydü. Tırnakları teninden daha açık renkteydi. Parmakların ucuna tutturulmuş küçük sedef pullara benziyordu. Jöleli gri saçları özenle arkaya doğru taranmıştı. Tenten çizgi romanından fırlamış renkli figürleri çağrıştırıyordu. Boynundaki papyon gizemli bir mekanizmanın kurulmaya hazır anahtarı gibi parlıyordu. Matilde onları tanıştırdı ve biyoloğa telefonda söylediği yalanları bir kez daha tekrar etti. Anna yaklaşık 8 ay önce bir araba kazası geçirmişti. Arabası alev almış, bütün kağıtları yanmış, belleği silinmişti. Yüzündeki yaraların iyileştirilmesi için önemli bir cerrahi müdahalede bulunulmuştu. Ama kimliği gizemini hala koruyordu. Hikaye fazla inandırıcı değildi ama Weinardi için gerçeğin ne olduğunun bir önemi yoktu. Onu Anna'nın vakasının bilimsel yanı ilgilendiriyordu. Metal masayı işaret etti. Derhal başlayabiliriz. Bekleyin!
dedi Anna. Bana ne yapacağınızı söylemeniz gerekiyor sanırım, değil mi?
Mathilde Weinardi'ye döndü.
Profesör, onu açıklayın lütfen.
Adam genç kadına baktı. Korkarım sizi bir dizi anatomik muayeneden geçirmemiz gerekecek.
Bana tepeden bakmayı bırakın.
Profesör belli belirsiz gülümsedi. Yüzü hafifçe ekşimişti. İnsan vücudunu oluşturan ögeler üzerine özgü bir çevrime göre yenilenirler. İnsan vücudunu oluşturan öğeler kendine özgü bir çevrime göre yenilenirler. Al yuvarlar 120 günde yeniden çoğalır. Deri 5 gün içinde tamamen değişir. Bağırsakların iç çeperinin yenilenmesi ise sadece 48 saat sürer. Bununla birlikte bu sürekli yeniden oluşum süresi boyunca bağışıklık sistemi içinde bazı hücreler dış öğelerle olan temasın izlerini uzun süre korur. Bunlara bellekli hücreler ya da bağışıklık belleği denir.
Sesi sigara içen bir insanın sesi gibi çatallı ve boğuktu. Bakımlı görünümüyle uyuşmuyordu.
Bir antijenle ikinci kez temas ettiğinde bu hücreler bir önceki saldırıda edindiği savunma moleküllerini harekete geçirirler. Yenilenmeleri sırasında bu savunma mekanizmasını da aktarırlar. İsterseniz buna bir tür biyolojik bellek diyebilirsiniz. İnsan vücudunun bir kez bile patojen etkenle temas etmesi bu hücrelerin yıllar boyu etkisini sürdürecek koruyucu molekülleri üretmesi için yeterlidir. Bir hastalık için geçerli olan bu sistem dışarıdan gelebilecek herhangi bir şey için de geçerlidir. Daima hayatımızın geçmiş dönemlerine ait izleri koruruz. Bir zamanlar temas halinde olduğumuz bütün izleri. Bu izleri incelemek, kökenlerini ve tarihleri belirlemek mümkün.
Küçük bir reverans yaparak hafifçe eğildi.
Henüz pek iyi bilinmeyen bu alan benim uzmanlığıma giriyor. Mathilde Weinardi ile ilk karşılaşmasını hatırlıyordu. 1997 yılında Mallorca'da bellek üzerine bir seminerde tanışmışlardı. Davetlilerin çoğu nörolog, psikiyatr ve psikanalistti. Sinapstan, sinir sisteminden, bilinçaltından konuşmuşlar, hepsi belleğin karmaşıklığından söz etmişti. Sonra dördüncü gün papyonlu bir biyolog kürsüye çıkmış ve tüm görüşler değişmişti. Kürsünün ardında Ellen Weinardi beynin belleğini bir kenara bırakmış, vücudun belleğinden söz etmeye başlamıştı. Biyolog parfümler üzerine yaptığı bir araştırmayı sunmuştu. Alkol içeren bir maddenin derinin üzerine sürekli sürülmesi neticesinde bazı hücreler zedeleniyor, denek parfüm kullanmayı bıraksa bile hücreler üzerindeki etkisi devam ediyordu. Örnek olarak 6 yıl boyunca Chanel numara 5 kullanmış bir kadını göstermişti. Parfüm kullanımını bıraktıktan 4 yıl sonra bile hücrelerindeki kimyasal etkisi devam ediyordu. Aynı gün konferansa katılanların hemen hepsi bu sunumdan büyülenmişti. Birden bellek araştırmaları fiziksel bir özellik kazanmış ve bellek analiz edilmeye, kimyasal olarak incelenmeye ve mikroskop altında araştırılmaya başlanmıştı. Birden bu soyut kavram modern teknolojik aletlerden uzak kalmış, bu kavram somut, elle tutulur ve gözlemlenebilir bir şey olup çıkmıştı. Bir insan bilimi sağım bilimi haline gelmişti. Anna'nın yüzü lambanın altında iyice aydınlanmıştı. Yorgunluğuna rağmen gözleri tuhaf bir şekilde parlıyordu. Her şeyi yavaş yavaş anlamaya başlıyordu.
Benim durumum hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bana güvenin. Vücudunuz hücrelerinizin derinliklerinde geçmişinizin izlerini saklamıştır. Geçirdiğiniz kaza öncesinde yaşadığınız fiziksel ortamın kalıntılarını saklandığı yerden ortaya çıkaracağız. Soluduğunuz havayı, beslenme alışkanlıklarınızı, kullandığınız parfümün markasını, şu ya da bu şekilde geçmişten bazı şeyleri hala taşıdığınıza eminim.